Ayrım 13.
Sayfa 132. Neyse, anlamadığım bu benzetme hikayesine neden ihtiyaç duyulduğudur. Ahmet Rıza ve Hüseyin Cahit'in 31 Mart ayaklanmasındaki korkak tavırların üzerine örtü sermek için mi? Ya da kahraman yaratma ihtiyacından mı? Gericiler artık Frankçeden çevrilen kitaplarla talim yapılacağını söyleyen Bahriye Nazırı Rıza Paşa'ya da saldırmışlar, öldü sanıp bırakmışlardı. Rıza Paşa öldürülseydi o kime benzetilecekti acaba? Neyse, monarşist gerici isyancılar meclisi mebusana karşıydılar. Bu sebeple Ayasofya meydanındaki meclis önünde toplandılar. Hatta bazıları meclis binasına kadar girip genel kurul salonunu işgal etti. İsteklerini yazılı olarak meclise verdiler. Şeriat hükümlerinin tamamıyla tatbik edilmesini istiyorlardı. Ayrıca İstanbul 1. Ordu Komutanı Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa'nın ve Esat Bey'in görevinden uzaklaştırılmasını, Ahmet Rıza'nın meclis başkanlığından ayrılmasını ve askerin bu eyleminden ötürü kılına bile dokunulmamasını talep ediyorlardı. İstekleri uzundu. Kızlar için idadi yani lise istenmiyordu, zira şeriata aykırıydı. Meclisi mebusana bir dedikleri yoktu ama mebuslar dindar olmalıydı. Mebuslar meclisinde isimleri saptanmış birçok dinsizin bulunduğunu açıkladılar ve bunların hemen meclisi terk etmesini istediler. Bitmedi. Okullarda derslerin Türkçe okutulmasına, yeni okulların açılmasına, resmi yazışmaların Türkçe yapılmasına karşıydılar. Medrese öğrencilerinin eskiden olduğu gibi askere alınmaması da sıralanan istekler arasındaydı. Başlarındaki mektepli subayların değiştirilmesini, açığa çıkarılan alaylı subayların yerlerine iadesini istiyorlardı. Mebuslardan Ahmet Rıza, Hüseyin Cahit, Talat, Rahmi ve Şurayı Ümmet gazetesi sahibi Doktor Bahaettin Şakir'in yurt dışına sürgüne gönderilmesini talep ediyorlardı. Doktor Nazım yine kıyafet değiştiriyor. Doktor Nazım genellikle İzmir'de bulunduğu için henüz gericilerin dikkatini çekmemişti. Ama ayaklanma başladığında Doktor Nazım İstanbul'daydı. Monarşistleri, mektepli subayları, milletvekillerini öldürüp Sultanahmet Meydanı'na geldiğini öğrenince Talat Bey ile birlikte Şehzade başında Yağcızade Şefik Bey'in evine saklanmışlardı. Talat Bey İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başkanıydı. Doktor Nazım ise kısa bir süre önce Katibi Umumiliğe yani Genel Sekreterliğe getirilmişti. Temmuz devrimini gerçekleştiren örgütün 1 ve 2 numaralı adamları bir evde saklanmak zorunda kalmışlardı. Şaşkındılar. Osmanlı'da yeni bir dönemi başlatmanın ne denli zor ve çetrefil bir iş olduğunu anlamışlardı. Ama öyle eli kolu bağlı oturmayı da pek istemediler. Saklandıklarının ikinci günü Doktor Nazım kıyafet değiştirerek sokağa çıkalım önerisinde bulundu. Öyle ya, Doktor Nazım yıllarca böyle dolaşmıştı ama Talat Bey çekiniyordu. Sonunda kıyafet değiştirip sokağa çıktılar. Başlarında sarık, üzerlerinde cübbe vardı. İstanbul sokakları tenhaydı. Sirkeci'ye gidip Sultanahmet Meydanı'na doğru yol aldılar. Meydandaki kalabalığı ve sopaların üzerindeki bazı insan başlarını görünce tehlikeli bir iş yaptıklarını anladılar. Hürriyeti ve meşrutiyeti korumak için Rumeli'den getirilen bazı askerlerin de göstericiler arasında olmasına şaşırdılar. Hemen eve döndüler. Arkadaşlarının nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Rahmi Bey Büyükada'daydı. Mithat Şükrü Bleda ise küçük Ayasofya'daki evinden çıkmamıştı. Doktor Nazım Büyükada'ya, Talat Bey ise Mithat Şükrü'nün evine gitmeye karar verdi. İttihatçılar darmadağın olmuştu. Cavit Bey ve Hüseyin Cahit Yalçın aralarında hangi büyükelçiliğe sığınacaklarını tartışıyorlardı. Cavit Bey, Hüseyin Cahit'in Rus elçiliğine gitme fikrini reddediyordu. Hüseyin Cahit Bey ise gitmekte direndi ve dikkat çekmemek için konuğu olduğu Lübnanlı Matran ailesinin hanımlarının birinin koluna girip Rus elçiliğine sığındı. İttihatçı sivillerin durumu böyleydi. Hepsi bir köşeye kaçıp sığınmıştı. Peki subayları, fedaileri ne yapıyordu? Önde gelen subaylardan binbaşı Enver Berlin, binbaşı Fethi Okyar Paris, yüzbaşı Ali Fuat Cebesoy Roma'da ateşe militerlik görevlerindeydiler. Halil yani Enver'in amcası, Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz, Mustafa Necip, Ömer Naci, Yenibahçeli Şükrü ile ağabeyi Nail, Kuşçubaşı Eşref ve kardeşi Sami gibi rütbeleri yüzbaşı ile teğmen arasa değişen İttihatçı fedailer, zor duruma düşen İran'daki meşrutiyetçilere yardım için o ülkeye gitmişlerdi. Ve zaten subay kadrosunun önemli bir bölümü 3. Ordu'nun bulunduğu Makedonya'da görev yapıyordu. Gerici isyana iki yer karşılık vermek istedi. Biri İstanbul'daki Harbiye Mektebi, isyan karşısında harbiyeli öğrenciler tedirgindi. Zorlu bir yolla elde edilen meşrutiyetin yitirileceğini düşünüyorlardı. Gönüllüydüler, silah kuşanıp İstanbul sokaklarına girip gericilerle savaşmak istiyorlardı. Bunu komutanlarına da söylediler ancak komutanlar daha hangi tarafta yer alacaklarını kestirememişlerdi. Yıldız Sarayı'nın tavrını merak ediyorlardı ama saray nedense sessizliğe bürünmüştü. Diğeri Selanik'teki 3. Ordu'da görevli subaylar. Hemen harekete geçtiler. İstanbul'a yürümek için 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde müfrezeler oluşturdular. Hareket Ordusu adı verilen bu kuvvetlerin başına Hüseyin Hüsnü Paşa geçirildi. Kurmay Başkanı Yüzbaşı Mustafa Kemal'di, Atatürk. İttihatçı subaylardan Yarbay Cemal, Yüzbaşı Kazım Karabekir, Yüzbaşı Resneli Niyazi, Binbaşı Eyüp Sabri Akgöl, Yüzbaşı İsmet İnönü isyanı bastırmak için hareket ordusuna katıldı. Edirne'deki 2. Ordu da hareket ordusuna destek verme kararı aldı. Hareket ordusunda Arnavutlardan, Manastırlılardan ve Bulgarlardan oluşan gönüllü siviller de vardı. Örneğin 700 Selanikli Yahudinin oluşturduğu gönüllü Musevi taburu 2. Fırka komutanı Albay Kazım Bey'in komutası altındaydı. Dipnot: Hareket ordusuna katılan gönüllü Yahudiler için o günlerde şarkı yapıldı. Köylerdeki gençler ve Selanik'ten birçoğumuz gönüllü olduk, askerliğe gittik. Ya hürriyet gerçekleşecek ya kanımız akacak Türkiye'ye olan aşkımız için. Türkler, Yahudiler ve Hristiyanlar, hepimiz Osmanlılar. Ellerimizi tutuşturduk, kardeş olmaya yemin ettik. İstanbul için hareket edeceğiz, kötülerle savaşacağız Türkiye'yi kurtarmak için. Türkiye'de Ladino şarkıları söylemesiyle tanınan Jacques Esim, Cem İkiz'le birlikte Çekirdek Sanat Evi konserleri kapsamında bu şarkıyı 1986'da seslendirmişlerdi. 25 piyade taburu, 7 sahra ve 2 cebel bataryası ile 10 süvari bölüğü kuvvetindeki hareket ordusu neredeyse yarısı gönüllülerden oluşuyordu. Selanik'te toplanan iddiatçılar birkaç taburu elde etmişler, Sandinski adındaki meşhur Bulgar komitacı da bir takım Bulgarlarla hareket ordusuna iştirak etmişti. Diğer mühim kısım da dönmeler olmak üzere bir ordu vücuda gelmiştir. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, 1992 cilt 1 sayfa 301. Hareket ordusu bünyesinde 2. Abdülhamid'in şahsını korumakla görevli silahşorlar da bulunuyordu. Bu arada Anadolu kentlerinde de gönüllü taburları oluşturuldu. Bunlardan Bursa'dan yola çıkan gönüllü taburunu kuranların başında 26 yaşındaki Mahmut Celal Bayar vardı. Hareket ordusu Ayestefanos'a, yani Yeşilköy'e geldiğinde birliğin komutasını 3. Ordu Komutanı Müşir Mahmut Şevket Paşa ve Kurmay Başkanlığını Berlin'den gelen Binbaşı Enver aldı. Doktor Nazım, Talat Bey, Rahmi Bey, Mithat Şükrü, Bolu Mebusu Habib Efendi, Çürük Sulu Mahmut Paşa gibi iddiatçılar Yeşilköy'de toplanmaya başladı. Ordu tüm hazırlıklarının ardından ertesi gün alacakaranlıkla Şişli yolu üzerinden Harbiye'ye geldi. Harbiyeli askeri öğrenciler de hareket ordusuna katıldı. Ve 24 Nisan sabahı Taşkışla'da büyük çatışmalar oldu. İstanbul yine bir iktidar savaşına tanıklık ediyordu. Sonuçta iç savaşı modernlik taraftarı iddiatçılar kazandı. 2 gün süren iç savaş sonrasında hareket ordusundan 3'ü subay, 71 asker öldü. Bunlardan 21'i Musevi taburundandı. İsyan bastırıldıktan sonra Mahmut Şevket Paşa ile Harbiye Nazırı Salih Paşa, Hahanbaşı Haim Naum'u ziyaret etti. Her iki paşa da Selanik Yahudilerinin verdiği destek için teşekkür etti. Diğer cemaatleri de ziyaret eden hareket ordusu kurmay kadrosu ayrıca İstanbul halkına bir bildiri yayınladı. Vatanın ve milletin bölünmezliği ve meşrutiyet her daim korunup kollanacaktır. Ara not: Bu bildirinin benzerini 1960, 1971 ve 1980 yıllarında da görülecektir. Tek değişen meşrutiyet yerine cumhuriyettir. Devam. İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. Yeni hükümet kuruldu. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazamlığa getirildi. 31 Mart'ın arkasında kimler vardı? Gerici monarşistlerin arkasında 2. Abdülhamit var mıydı? Almanlara yakınlığıyla bilinen hareket ordusu komutanı Mahmut Şevket Paşa'ya göre 2. Abdülhamid'in darbecilerle hiçbir ilişkisi yoktu ve iktidarda kalmalıydı. Ama meclisi mebusandaki sivil iddiatçılar öyle düşünmüyordu. 2. Abdülhamid tahttan indirildi ve Selanik'e sürgüne gönderildi. İstanbul'dan uzaklaştırılanlar arasında Kamil Paşa'nın oğlu Sait Paşa, İkdam Gazetesi başyazarı Ali Kemal, Serbestliği Gazetesi başyazarı Mevlanzade Rıfat, Yeni Gazete sahibi Abdullah Zühtü, Berat mebusları İsmail Kemal ve Müfit Beyler vardı. Liberal Prens Sabahattin'den İslamist Mizancı Murat'a, aşırı dinci Derviş Vahdeti'den gerici alaycı askerlere kadar hepsi iddiatçılara karşı işbirliği yapmışlardı. Hepsini birleştiren güç ise İngiliz sevgisiydi. 31 Mart ayaklanmasının ardında dış parmak var mıydı? İttihatçılar Temmuz devriminden önce İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile iyi ilişkiler içindeydi. İttihatçı kadrolar içinde Selanikli Rahmi Bey gibi İngilizlere çok yakın isimler vardı. Ama İttihatçılar içindeki İngiliz taraftarları Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa, Prens Sabahattin, Mizancı Murad'ın yanında çok sönük kalıyorlardı. Profesör Doktor Sina Akşin'in deyimiyle bunlar gözü kapalı ne olursa olsun türünden İngilizciydi. Temmuz devriminden sonra İttihatçıların Kıbrıs'ı Kamil Paşa'yı sadrazamlığa getirmesi, İttihatçılar ile İngilizler arasındaki ilişkinin sıcak olduğunun göstergesi. Ancak İngilizler İttihatçıların çağdaş ulus devleti kurma teşebbüsünden hoşnut değillerdi. Çünkü bu durum İngiliz sömürgelerinde de etki yapabilirdi. Ayrıca İttihatçılar arasında Prusya ekolünü benimseyen subayların çokluğu İngilizlerin bu hareketin geleceği konusunda endişe duymasına neden oluyordu. İngilizlerin korktuğu gibi İttihatçılar Almanlara mı yaklaşıyordu? Almanya cephesinde durum farklıydı. Almanya Temmuz devriminden önce 2. Abdülhamid'e büyük destek vermişti. 2. Meşrutiyet ilanından sonra Almanya'nın müttefiki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i işgal etmesi ilişkileri gerginleştirmişti. Almanya'nın ilişkileri tekrar düzeltmek için tek kozu vardı. Prusya ekolüyle yetişen Alman kolektivist fikirlerin etkisinde kalan genç pozitivist subaylar. İttihatçılar arasında Almanlara yakın subay ağırlığı çoktu ancak bunlar da İngilizlerle iplerin tamamen kopmasını istemiyordu. Üstelik İttihatçılar arasında Almanya'ya mesafeli duranlar vardı. Devletin ekonomik hayattan tamamen çekilmesini isteyen İttihatçıların başını Cavit Bey ve Rahmi Bey gibi Selanikliler çekiyordu. Bunlar liberalizme yakındı ve Alman kolektivizmine mesafeliydiler. 31 Mart ayaklanmasının İttihatçıları İngilizlerden uzaklaştırıp iyice Almanlara yakınlaştırdığı da bilinen bir gerçekti. Hareket ordusu İstanbul'a yola çıkmadan önce Selanik'in İngiltere konsolosu Lambin, Mahmut Şevket Paşa'yı iki kez ziyaret ederek İstanbul'a yürümenin devletin parçalanmasına yol açacağı uyarısında bulunması, İngiltere Büyükelçiliği görevlisi Yüzbaşı Bethlehem'in ayaklanma günü Ayasofya'da gericilerin yanında görünmesi, İttihatçıları olayların arkasında İngiliz parmağı var görüşüne yöneltti. İstanbul'da hemen herkes hareket ordusunun başarısını bir Alman zaferi ve İngiliz yenilgisi olarak değerlendiriyordu. Osmanlı tebaası içinde yenilenlerin bazısı Mizancı Murat gibi sürgüne, bazısı ise idam sehpasına gönderildi. Örfi İdare Mahkemesi başta Derviş Vahdeti olmak üzere 43 kişiye idam kararı verdi. İdamlar cürüm yapılan yerlerde infaz edildi. İdam edilenler arasında 2. Abdülhamid'in baş muhasibi Cevher Ağa ve özel tütün kıyıcısı Hacı Mustafa gibi isimler vardı. Prens Sabahattin Mahmut Şevket Paşa'nın özel isteğiyle serbest kaldı. Sakinleşen İstanbul yeni sultanı alkışlıyordu. Yeni padişah neredeyse yaşamı boyunca Dolmabahçe Sarayı'ndan dışarı çıkmamış 65 yaşındaki Mehmet Reşat'tı. Mehmet Reşat, 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra Veliaht Reşat'ın Mehmet Reşat adıyla tahta çıkmasına karar verildi. Nedeni ilginçti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişiyle hareket ordusunun girişi arasında bir bağ kurulmak istenmesiydi. 2 Kasım 1844'te İstanbul'da doğmuştu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Çerkez güzeli bir cariye olan Gül Cemal Kadın Efendi'ydi. Fransızca biliyordu. Gözleri maviydi. Bu nedenle ağabeyi 2. Abdülhamid nazarı değer diye onunla görüşmekten kaçınırdı. İki kardeş 19 yıl birbirlerini hiç görmemişlerdi. Sanırım bu tek olgu bile Osmanlı sarayında yaşayanların ruhsal durumunu göstermektedir. Özellikle son 32 yıl içinde Dolmabahçe Sarayı'ndan dışarıya hiç çıkmadı. İstanbul'u gezmesine, halkla konuşmasına 2. Abdülhamid döneminde hiç izin verilmemişti. Mevlevi'ydi. Dipnot: Sultan Reşat'ın elinden düşürmediği Mesnevi'yi 4 cilt halinde Türkçe'ye çeviren kişi, Türkiye Komünist Partisi'nin önemli isimlerinden Rasih Nuri İleri'nin dedesinin babası Abidin Paşa'dır. Fransızca ve Rumca dahil 5 dil bilen Abidin Paşa'nın bir diğer torunu ünlü ressam Abidin Dino'dur. Sivas, Selanik, Adana, Ankara valiliği yapan Abidin Paşa'nın adı Ankara'nın semti Abidin Paşa'ya verilmiştir. Sultan Mehmet Reşat tahta çıktıktan sonra düzenlenen kılıç alayı töreniyle Eyüp'e gitti. Buradaki türbede Şeyhülislam Sahip Efendi ile Konya Mevlevi Dergahı Postnişi Abdülhelim Çelebi kılıç kuşattı. Mevlevilerle ilişkisini hep sürdürdü. Hep aynı aileler. Mehmet Reşat Yıldız Sarayı'nda oturmak istememiş, babası tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı'nı tercih etmişti. İttihatçılar yeni padişahı kontrol altına tutmak için Mabey'in başkatipliğine, yani özel kalem müdürlüğüne, güvendikleri bir ismi atadılar: Uşakizade Halit Ziya. Tespit 1. 2. Abdülhamid'in mabeyni başkatibi kimdi? Ali Cevat Bey. Ali Cevat Bey'in oğlu kiminle evlenecekti? Halil Ziya'nın amcaoğlu Uşakizade Muammer'in kızı Rukiye ile. Devletin sinir merkezlerinin hep belli ailelerin kontrolünde olması tesadüf mü? Tespit 2. Sultan Reşad'ın ser yaverliğini ise 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanlarından Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Binbaşı Tahsin getirildi. Ser yaverliğe getirilen Binbaşı Tahsin Bey'in dedesi kimdi? Osmanlı'ya sığınıp Müslüman olmuş Müşir Mehmet Paşa. Gerçek adı Karl Detrua. 2. Abdülhamid'in ser yaveri olduğu için sürgüne giden Rüştü Paşa'nın babası kimdi? Rusya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınan Rus İbrahim Paşa. Yorum yok. Doktor Nazım Halit Ziya görüşmesi. 2. Abdülhamid nasıl Selanik Alatini Köşkü'nde gözaltında tutuluyorsa Padişah Mehmet Reşat da Dolmabahçe Sarayı'nda kontrol altındaydı. Cemiyet tarafından gönderilen ittihatçılar bazı günler mabeyine misafirliğe giderlerdi ne olup bittiğini öğrenmek için. Bu ziyarete gidenlerden biri de Doktor Nazım'dı. Önce İzmir'den bahsettiler. Evliyazade Refik Efendi Uşakizade Halit Ziya'nın gençlik ve çapkınlık arkadaşıydı. Sonra konu ciddi meselelere geldi. Halit Ziya Beyefendi, hünkârı ziyaret eden şeyhler, hocalar vardır diye işitiliyor. Bunların telkinlerinden çekinmez misiniz? Halit Ziya bunların mabeyine gelmediklerini, gelenlerin ise hareme gittiklerini söyledi. Aslında Doktor Nazım'ın geliş maksadı başkaydı. İttihatçılar Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın sık sık padişahla görüşmesinden rahatsızdı. Her seferinde huzura kabul ediliyormuş. Nelerden bahsediyorlar acaba? Halit Ziya ittihatçıların sadrazamı pek sevmediklerini anlamıştı. Açıklama yaptı. Sadrazamların haftada iki kere mabeyne uğramaları adet imiş. Her defasında kendisi Matbah-ı Hümayun'dan nefis yemeklerle ağırlanıyor. Mabeyne gelen bir sadrazamın huzura kabul edilmesi de pek tabiidir. Hünkar onun sohbetinden pek hoşlanmış görünüyor. Doktor Nazım, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine konuştuğundan şüpheleniyordu. İttihatçılar şüphelerinden kısa zamanda kurtuldu. 1910'un hemen başında Hüseyin Hilmi Paşa görevden alındı. Sadrazamın görevden alınmasına Doktor Nazım'ın parmağı var mıydı bilinmez. Ama Rüştü Paşa, Güzide Zorlu ve minik Fatih Rüştü Zorlu'nun Midilli'ye sürgüne gitmesine Doktor Nazım'ın parmağı vardı. 2. Abdülhamid'e karşı 16 yıldır mücadele veren Doktor Nazım, baş düşmanının tahttan indiriliş fetvasını Şeyhülislam Mehmet Ziyaeddin Efendi'den bizzat kendisi almıştı. Bu fetva aynı zamanda Zorlu ailesinin de sürgün kararıydı. Ve gün gelecek sürgüne gönderen Doktor Nazım ile sürgüne giden Fatin Rüştü Evliyazade iki kuzenle evleneceklerdi. Fatin Rüştü'nün evlenmesine daha 24 yıl vardı. Doktor Nazım'ın ise sadece birkaç ay. 5. Bölüm 27 Nisan 1911 İzmir. İzmir o günlerde görkemli bir düğünü konuşuyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden Doktor Nazım ile kentin tanınmış ailelerinden Evliyazade Refik Efendi'nin kızı Beriya evlenmişti. Evliyazadelerin sadık hizmetçisi Didar Kalfa ile Tütüncü Yakup Ağa'nın evliliği sona ermişti. Doktor Nazım 1872 doğumluydu, yani 39 yaşındaydı. Bir yıl önce İttihat ve Terakki Cemiyeti Katibi Umumiliğinden ayrılmış ama yönetimden kopmamıştı. Evlendiğinde cemiyetin 7 kişilik merkezi umumi üyesiydi. Evliyazade Beriya ise 1891 doğumluydu, yani 20 yaşındaydı. Notre Dame de Sion'u yeni bitirmişti. Dipnot: Evliyazade Refik Efendi kızına neden Beriya adını koymuştu? Beriya İbranice yaratılış demektir. Evreni simgeler, Sabetay Sevi'nin Müslümanlarla evliliği yasakladığı o ünlü 18 maddelik emrinde Beriya sözcüğü sıkça geçer. Doktor Nazım ve Beriya evlendiklerinde kendilerine bir vapur tahsis edildi. Bu özel vapurla Selanik'e gittiler. Burada damat evinde de düğün yapılacaktı. Balayı vapuru Selanik'te görkemli bir törenle karşılandı. Karşılama töreninde yeni evli bir çift daha vardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen ismi Dahiliye Nazırlığı, yani İçişleri Bakanlığı görevinden yeni ayrılmış, ancak cemiyet genel başkanlığını sürdüren ve artık paşa olan Talat Paşa ve eşi Hayriye Hanım. Talat Paşa ile Hayriye Hanım 10 Mart 1911 tarihinde evlenip balayı için Selanik'e gelmişlerdi. Temayı gerçekleştirip gerici 31 Mart ayaklanmasını bastıran ittihatçılar 1911 yılında arka arkaya evlenmeye başladı. Talat Paşa'nın evliliği de Doktor Nazım'ın evliliğine benziyordu. Onların arasındaki yaş farkı 21'di. Talat Paşa 1874, Hayriye Hanım 1895 doğumluydu. Hayriye Hanım'ın babası Yanyalı Hulusi Bey çok zengindi. Hanları, balık çiftlikleri vardı. Kiraya verdikleri emlakların getirisi oldukça fazlaydı. Yanyalı'dan İstanbul'a göç etmişlerdi. Moda'da görkemli bir konakta oturuyorlardı. Hayriye Hanım da Evliyazade Beria gibi Notre Dame de Sion'luydu. Beria okulu bitirmiş ama Hayriye son sınıftayken evlenmişti. Hayriye Hanım Fransızca ve Rumca biliyordu. Beria vapurdan Doktor Nazım'ın kolunda girerek indi. Yüzü peçeliydi, üzerinde fıstıklı yeşil bir elbise vardı. Karşılama törenini düzenleyen heyetin üyeleriyle tek tek tokalaştı. İttihatçıların eşleri modernlik simgelerine uyma konusunda titiz davranıyorlardı. Batılı kadın cemiyet içinde nasıl davranıyorsa onlar da öyle yapmalıydı. Gerek Beria gerekse Hayriye Hanım Notre Dame de Sion'da batılı kadın gibi olmayı öğrenmişlerdi zaten. Güçlük çekmiyorlardı. Doktor Nazım Beria çiftini karşılayanlar arasında gün gelecek Evliyazadelerin damadı olacak Doktor Tevfik Rüştü Aras da vardı. Doktor Nazım ile Doktor Tevfik Rüştü Paris'te tanışıp arkadaş olmuşlardı. Tevfik Rüştü İttihatçılara yakındı ama Paris'te örgüte katılmamıştı. Ahmet Rıza'nın ağırbaşlılığını, Doktor Nazım'ın mücadeleci kişiliğini ve Doktor Bahattin Şakir'in makalelerini seviyordu. O kadar. Salt meşrutiyet ilanıyla sorunların ortadan kalkacağına inanmıyordu. Kendi ifadesiyle hürriyetsizlikten çok devletin zayıflığından, milletin geriliğinden, sefaletinden ıstırap duyuyordu. Tevfik Rüştü'nün ilgisini daha çok Fransız sosyalistler çekiyordu. Doktor Nazım ile Tevfik Rüştü'nün arkadaşlığı 1907'de dostluğa dönüşmüştü. Tevfik Rüştü Paris'teki tıp tahsilini bitirince 1907'de İzmir'e gelmiş, hem İzmir Hastanesi'nde hem de açtığı özel muayenehanesinde çalışıyordu. Bir gün karşısında Tütüncü Yakup Ağa'yı buldu. Hatta İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmamıştı ama arkadaşı Doktor Nazım'a her türlü yardımı yaptı. Ardından çok geçmeden cemiyete katıldı. Onun cemiyete girmesine neden olan kişi Doktor Nazım değil, 1905 yılında Beyrut Tıp Fakültesi öğrencisiyken Şam'da yaptığı görev sırasında tanıştığı Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal, Selanik'ten görev yeri Şam'a dönerken İzmir'e uğramış, Konak Meydanı'ndaki bir kıraathanede arkadaşı Tevfik Rüştü'ye rastlamıştı. Burada yaptıkları sohbet sonrasında Tevfik Rüştü cemiyete katılma kararı vermişti. O tarihten başlayarak Tevfik Rüştü hiçbir dönem Mustafa Kemal'in sözünden dışarı çıkmayacak, her daim onun direktiflerine göre hareket edecek ve onun en yakın can dostu olacaktı. Doktor Nazım Selanik Limanı'nda dostu Tevfik Rüştü'yü görünce çok duygulandı. İki doktorun birbirine kenetlenir gibi sarılması Beria'yı şaşırttı. Doktor Nazım dostluğunu eşi Beria ile tanıştırdı. Beria o gün tanıştığı Tevfik Rüştü'nün yakın bir gelecekte eniştesi olacağını tahmin bile edemezdi. Doktor Tevfik Rüştü Aras. Ahmet Tevfik 1883 yılında Çanakkale'de doğdu. Aslen Rodosluydular. Babası Hasan Rüştü Efendi'nin görevi nedeniyle Çanakkale'de bulunuyorlardı. Annesi Şerife İzmirliydi. Bir kız kardeşi vardı. 1887 doğumlu Fahriye. Hasan Rüştü Efendi Osmanlı Devri Adliyesi'nde görev yapan bir memurdu. Çocukluğu hep bir şehirden bir şehre taşınarak geçti. Babası Gümülcine Bidayet Mahkemesi reisliğinden, Üsküp Müdde-i Umumi Muavinliğine, Üsküp Bidayet Mahkemesi Ceza Reisliğinden, İzmir Ceza Reisliğine kadar birçok görevde bulundu. Tevfik Rüştü ilk öğrenimini İzmir'de, 7 yıllık idadi öğrenimini ise Üsküp'te yaptı. Üsküp idadisini Ali Yülala yani birincilikle bitirince padişahın iradesiyle 3 arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gönderildi. Burada Numune-i Terakki Mektebi'ne girdi. Babasının Beyrut vilayeti Bidayet Mahkemesi Ceza Reisliğine tayini nedeniyle bu şehre gitti. Burada Fransız Mektebi'nde öğrenim gördü. Sonra Beyrut Fransız Tıbbiye Mektebi'nden mezun oldu. Babasının Trabzon'a tayini üzerine bu kez de bu şehre gitti ama artık 22 yaşında bir doktordu. Tıp öğrenimini geliştirmek için Trabzon valisi Mehmet Reşat Bey'in desteği ve yardımıyla Paris'e gitti. Bodlak Doğum Hastanesi ve Broca Hastanesi'ne ihtisas yapıp jinekolog, kadın doğum uzmanı oldu.